Ayırım 31, sayfa 404. Karanlık odadaki polisler hiç kımıldamadılar. Aşağıda iki kişiden birinin daha kadın olduğunu ve kendiliğinden yanlarına geldiğini anlamışlardı. Sadece beklediler. Ekrem, karanlıkta yaklaşan seslerde bir gariplik olduğunu sezinlemişti. Normal adımların dışında bir teviye aksiden bir gürültü, yere çarparak çıkarılan bir ses vardı. Başkomiser da önce kadının ağır bir şey taşıdığını sandı. Ama az sonra o gürültünün kullanılan bir bastondan geldiğini anladı. Yaşlı kadını yakalamak hiç de zor olmamıştı. Kadın da direnmemişti zaten. Polislerden biri elindeki fenerle kadınların yüzünü görebilmek için suratlarını aydınlattı. Genç olanı perişan bir şekilde salya sümük ağlıyordu. Ama yaralı yüzlü yaşlı kadın onlara meydan okurcasına mağrur, dik, küçümseyen ve nefret dolu nazarlarla bakıyordu. Polislerin hepsi irkilmişlerdi. Kedi katillerinin evinde sadece iki kadınla karşılaşmak onları şaşırtmıştı. Yaşlı kadın kötü kötü kızını süzerek homurdandı. Yoksa bunlara sen mi haber verdin şıllık? Ağzı hala polis memurlarının eliyle örtülü olan Sahir'e güçlükle anlaşılan bir şekilde boğuk boğuk isyan etti. Hepimizin başını sen yaktın yaşlıca da diye bağırmaya başladı. Ekrem odada daha fazla oyalanamadı. Yanında iki memur alarak usul usul karanlık koridora süzüldü. Bodruma inen merdivenlerin kapısı iki parmak kadar aralıktı ve o aralıktan karanlık koridora zayıf da olsa bir ışık sızıyordu. Kapıyı ancak geçecek kadar araladılar. Sonra yıldırım hızıyla merdivenlere indiler. Başkomiser, "Polis, kımıldamayın, tutuklusunuz," diye bağırdı. Ersel'i canlı görmek Ekrem'i sevindirmişti. Arkadaşı yerdeki kömür yağının üzerinde yatıyordu hala. Polis lafını duyduğu anda canlanarak o yana bakmıştı. Ama Ekrem yanında duran adamın iri cüssesini görünce irkilmekten kendini alamadı. Demek kedi katili denen adamlardan biri buydu. Gözleri ötekini de aradı fakat bulamadı. Dev şaşkın bir şekilde bodruma dalan üç yabancıya bakıyordu şimdi. Evinde yabancı kişileri görmeye alışık olmadığından bu gerçek bir şaşkınlıktı. İdrak ettiği tek şey bu insanların burada olmamaları gerektiğiydi. Üstelik bunlardan ikisi ağabeyi Volkan'ın nefret ettiği polis üniforması giymişlerdi. Bön bön yüzlerine bakmaya devam etti. Ekrem de elindeki silahı devasa adamın üstüne doğrultmuştu. Yüzüne bakar bakmaz onun gerizekalı biri olduğunu anlamıştı hemen. "Ellerini yukarı kaldır," diye gürledi. Dev hiç kımıldamadı. Başkomiser emrini tekrarladı. Dev'de yine hareket yoktu. Yanındaki polislerden birine dönerek "Şunun elini kelepçele," diye homurdandı. "Ama dikkat et." Polis memuru biraz ürkerek Vural'a yaklaştı. Ömrü hayatında hiç bu kadar iri bir insan görmemişti. Elindeki kayıştan çıkardığı kelepçeyi geri zekalının bileklerine geçirmek için yaklaştı. O ana kadar hareketsiz duran dev, hantal vücudundan hiç beklenmeyen bir hızla polisi bir anda kavrayıp ayaklarını yerden kesti. Polis ne olduğunu anlayamamıştı bile. Bir anda kendini havada uçarken buldu. Vural polisi kavradığı gibi az ilerideki iki yabancının üstüne fırlatmıştı ve bu işi o kadar hızlı gerçekleştirmişti ki Ekrem ve diğer memurlar ne olduğunu anlayamadılar. Hızla havada uçan polisin bedeninin kendilerine çarpmasıyla birlikte hep beraber bodrumun zeminine yuvarlandılar. Bunca yıllık deneyimli başkomiser bile böyle bir saldırıyı beklemiyordu. Ekrem'in elindeki silah yere düşmüştü. Havada uçan polisin dizi diğer memurun tam yüzüne isabet etmişti ve külçe gibi yere serilmişti. Ekrem hemen toparlanıp düşürdüğü silahını almaya çalıştı. Gerekirse ateş edecekti. Böyle bir gerizekalı görünen insanların genellikle davranışlarında da yavaşlık ve ağırlık olduğu yargısı böylece çökmüş oluyordu. Karşısındaki dev fiziksel görünümüne hiç uymayacak kadar atik ve çevikti. Ama Ekrem silahına erişemedi. Vural yine hiç beklenmedik bir hamle yaparak koşmuş ve yerdeki tabancayı tekmeleyerek başkomiserin ulaşamayacağı bir noktaya itmişti. Ekrem yerden doğrulmaya çalıştı. Fakat aynı anda inanılmaz güçlü iki pençenin boynuna sarılarak ayaklarını yerden kestiğini fark etti. Dev, başkomiseri bir kuş hafifliğiyle yükseltmişti. Kömür yağının üstünde yatan Ersel gördüklerine inanamıyordu. Gerçi o da devin acı kuvvetini tadanlardan biriydi ama karşılaştığı manzara korkunçtu. Dev üstüne yönelik silaha rağmen bir anda üç polisi saf dışı bırakmayı başarmıştı. Polislerden biri zeminde baygın yatıyordu. Havada uçan memur ise hala fırlatışın tesirinden kurtulamamış, yerinden kalkmaya uğraşıyor ama beceremiyordu. Belki onun da bir yerinde kırık çıkık vardı. Ekrem ise boğazlanmak üzereydi. Acı, güçlü dev Ekrem'i ya boğacak ya da duvara kafasını çarpa çarpa öldürecekti. Zira havalandırdığı yükünü sakin adımlarla bodrumun duvarına doğru sürüklüyordu. Ersel bir şeyler yapmak zorunda olduğunu geç de olsa kavradı. Dev bir olim makinesiydi ve onunla mücadele etmek adeta imkansızdı. Eline bir tabanca geçirebilse hiç tereddüt etmeden ateşleyebilirdi. Ama silahlarına erişebileceği iki memur da şu anda bodrumun uzak köşesinde yerde yatıyorlardı. Ekrem'in tabancası ile loş bodrumda gözden kaybolmuştu. Ersel işte o tam sırada yanı başında duran küreyi gördü. Ancak onu bir silah olarak kullanabilirdi. Tüm gücünü kullanarak ayağa kalktı. Yerden küreyi alarak devin arkasından yaklaştı. Kürekle vuracağı darbenin vuralı ne ölçüde yolundan alıkoyacağı hakkında bilgisi yoktu. Ama ne yazık ki yapabileceği başka bir şey de mevcut değildi. Küreyi omzunun üzerinden geriye alıp her an savrulabilecek bir pozisyonda onlara sarsarak adımlarla yaklaştı. Hala başı dönüyor, her an düşecek gibi hissediyordu kendini. Sessiz olmayı akıl edemeyecek kadar zihni yorgundu. Neyse ki bodrumdaki inlemeler ve hırıltılar ayak seslerini biraz duyulmaz hale getirmişti. Şuuru gibi görüş gücü de bulanıktı. Yine de devin inanılmaz uzun boyuna rağmen havaya kaldırdığı Ekrem'in nefes darlığından moraran yüzünü çukurlarından fırlayacakmış gibi irleşen gözlerini görebiliyordu. Küreğin metal kısmını olanca hızıyla devin başını salladı. Darbenin yeterli sertlikte olup olmadığını kestiremiyordu. Zira kollarında hiç takat kalmamıştı. Küreğin metal kısmının yan sivriliği Vural'ın başına isabet etti. Sıcak bir fışkırının yüzüne sıçramasıyla irkildi Ersel. Kandı bu, Vural'ın kanı. Kürek tam yerine oturmuştu. Devin önce sersemlediğini, sonra yerinde sendelerek ellerinde tuttuğu Ekrem'i boş çuval gibi bıraktığını gördü. Arkadaşı kurtulmuştu tabii hala yaşıyorsa. Zira o küt parmakların tazikine hiçbir boyun dayanamazdı. Fakat dev yıkılmamıştı. Ersel dehşete kapılarak baktı. Bir boşluk hissediyordu kendinde. Neden sonra elindeki küreğin artık avuçlarının içinde olmadığını anladı. Kürek devin kafasına saplanmış olarak sarkıyordu. Manzara korkunçtu ama asıl daha da korkunç olanı Vural'ın geriye dönerek üzerine doğru yürümeye başlamasıydı. Gözlerine inanamadı Ersel. Dev hala kafasındaki o kürekle yaklaşıyordu. Yüzünün bir kısmı baştan aşağı açık yaradan fışkıran kanla kızıla boyanmıştı. Bayılmamıştı. Ersel çaresizlik içinde bir iki adım geri attı. Dev üstüne doğru gelmeye devam ediyordu. Geriye doğru üçüncü, dördüncü adım. Daha sonra gerileyemeyeceğini biliyordu genç gazeteci. Ondan sonra kapağı açık olan lanet çukuru vardı. Büyülenmiş gibiydi Ersel. Çaresizlikten dizlerinin bağı çözülmüştü. Başını çevirip arkasına baktı. Çukura bir adım kalmıştı. Silah da o anda patladı. Ersel silahın atıldığı noktaya başını çevirip baktı. Merdivenlerin son basamağında Ekrem'in muavini Okan Temiz duruyordu. İstanbul'a kar genellikle kuzeydoğudan gelen havayla yağardı. Hale Ataköy'deki Ersel'in salonunun geniş camının perdelerini açarak lapa lapa yağan kar taneciklerinin düşüşünü seyretmeye başladı. Tüm çevre bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Bahçedeki koca çam ağaçlarının iri dalları üzerindeki kar yığınıyla sallanıyordu. Hale çocuk gibi mutluydu. Ersel'in mutfaktan seslenmesiyle başını kar manzarasından alıp salona çevirdi. ''Yemekler 5 dakikaya kadar hazır. Sofrayı kurabilirsin artık.'' diyordu sevgilisi. İçindeki derin huzurla şöminedeki çatırdayarak yanan kütüklere baktı. Buraya ne zaman gelse Ersel'e şömineyi yaktırıyordu. O sıcaklığın verdiği rehavetle yerdeki halı üzerinde oynaşmak, koklaşıp sevişmek en büyük hazzıydı. Yüzünde mutluluk dolu bir tebessümle mutfağa ilerledi. Evde yemek yemeyi daima dışarıda yemek yemeye tercih ediyorlardı. Ersel gerçekten usta bir aşçıydı. İleride üzerinden ağır bir yükün kalkacağına daha şimdiden inanıyordu genç kız. Hafta sonuydu ve o gün öğlen yemeğini birlikte yiyeceklerdi. Akşama da başkomiser Ekrem'e akşam yemeğinde davetliydiler. Sofraya oturduklarında Ersel Hale'ye uyardı. Fazla karnını doyurma dedi. Biliyorsun bu akşam yemeğe davetliyiz. Genç kız şakacıktan itiraz etti. Nedenmiş o? Ekrem'in karısı da çok güzel yemek yapar da ondan. Yaparsa yapsın. Kimse senin eline su dökemez. Sen yanlış meslek seçmişsin sevgilim. Yerinde olsam hayatımı tehlikeye atarak gazetecilik yapacağıma uluslararası ünlü bir aşçı olurdum. Ersel de gülerek karşılık verdi. Hiç işime gelmezdi bu. Neden? Çünkü yaptığım yemekleri yemekten şişko bir kadın olurdun. Bak bu doğru işte. Yeniden gülüştüler. Sonra genç kız birden ciddileşerek sordu. O dev adamın durumu nasıl Ersel? Daha hastanede kafasından ve bacağından yediği kurşundan ameliyata alındı. Yoğun bakımdan yeni çıkmış. Herhalde bir müddet daha yatar. Ya ağabeyi? O kalındaki yarasından iyileşmiş. Şimdi Bakırköy'deki ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözetim altında. Ne olacak akıbetleri? Ne bileyim. Ne demek ne bileyim? Sen her şeyi bilmez misin? Bilemem tabii. Mesela beni ne kadar sevdiğini hala çözemedim. Bırak şimdi şarlatanlığı da söyle. Hapse atılacaklar mı? Ersel'in dudakları gerildi. Düşünceli bir şekilde mırıldandı. Bu hukuki bir sorun. Mahkemece cezai ehliyetleri yetersiz görülürse hapse girmekten kurtulurlar. Ama kesin şifa buluncaya kadar da hastaneden çıkamazlar. Ya anneleri o yaşlı kadın, o ne olacak? Aynı şey onun için de geçerli. Akıl hastası o. Baksana, olgun bir döneminde vahşi bir kedinin yüzünü pençe atarak güzelliğini bozmasından sonra yüzünde hasıl olan yara nedeniyle üşütmüş kadın ve hayata olan küskünlüğünü kedilerden ve onların sahiplerinden çıkarmaya başlamış. Bana göre tam bir ruh hastası. Çocukların da içindeki intikam hissini tatmini için dejenere etmiş ve vaaz takılmış. İşittiklerim korkunç. Bir tek kızına sözünü geçirememiş. Hale manidar bir şekilde onu süzdü. Şu çok hoşuna giden fahişe mi? Lütfen günahımı alma. Benim ağzımdan onun beğendiğime dair tek bir kelime çıkmadı. Haksızlık ediyorsun. Acaba mı? Kesinlikle. Genç gazeteci bunun aşka davet için hazırlanmış bir tuzak suali olduğunu anlamıştı. Sofradan kalkıp kaset çaları Julio Iglesias'ın kasetlerinden birini koydu. Bu kadife sesin Hale'yi aşka çağıran en güçlü uyarıcı olduğunu çok iyi biliyordu. Şöminenin önündeki halının üzerinde iki geniş yastık ararken sevgilisini de yanına çağırdı. Ayırım sonu, sayfa 413.